Ayrım 5.
Bu uykusuzluklar hızlandırıyordu çöküşünü. Yüzü şişmiş ve kenetlenmişti. 10 yıl sonra nasıl olacaktı bu yüz? 15-20 yıl sonra. Kalktı, içkisini bir dikişte içip yeniden doldurdu kadehini. Başucuna bıraktı, sırtını yastıklarla besleyerek yatağına uzandı. Enver yaşıyor olsaydı, onunla bir hayat kurmayı, denge ve uyum içinde sürdürebilmeyi başarabilselerdi, bugün mutlu bir kadın olup olmayacağını düşünüyordu bazen. Kendisini Enver'le birlikte ikisinin de gövdeleri, yürekleri ve anıları yatışmış televizyonun karşısında otururken görüyordu. Birlikte yaşlanmış olmanın rahatlığı içinde konuklar ağırlarken, torunlarla oynarken ya da iki yanı ağaçlıklı dümdüz bir yolda el ele yürürken. Ama Enver ölmüş ve Sara'nın belleğinde, düşlerinde hep öldüğü günkü gibi genç kalmıştı. Yaşlanan yalnızca kendisiydi. Enver'i gördüğü düşlerden uyandığında onunla gerçek sevişmelerini anımsardı bütün canlılığıyla. Bağırmalarını, darmadağın olmuş yatakları, karnıyla bacakları arasında atan nabzı, kanını yeniden coşturan ardışçı tatlı hazzı. Özlerdi onu ama bu özlem ilk yıllardaki şiddetini yitirmişti. Alışmıştı, yokluğu acı vermiyordu artık. İnsan sevdiğini sevmenin en yüksek noktasındayken yitirdiğinde çektiği acıyı yüceltiyor, salt sevebilmiş olmayı bile mutluluğa, sevince çeviriyordu sonradan. Yarım kalmış aşklar o noktada çürümeden, bozulmadan, mumyalanmış olarak sonsuza kadar korunmuş oluyordu. Böyle bir aşkın anısı, o aşkın kendisinden daha büyük ve kutsaldı hiç kuşkusuz. Bir aşkı öldürmek için o aşkın nesnesini ortadan kaldırmak en iyi çözümdü. Sara baştan beri bunun bilincinde olmuştu. Hiçbir bitiş sürüncemede kalmamalıydı. Kangren olmamalıydı ilişkiler. Bitişler birdenbire bir vuruşta acımasız ama kesin olmalıydı. Bir organının kesilip atılması gibi büyük ve geri dönüşsüz. Ancak bundan sonra o eksikle de olsa iyileşmeyi umabilirdi çünkü insan. Bitişleri hep böyle olsun istemişti Sara. Çoğu kez başarmış ve yalnızca bir kez başaramamıştı. Ama asıl başlangıçlara tutkundu o. Yeni aşkların başlangıcıydı onu en çok çeken şey. Yeni birini özlemeyi, yaşamayı, düşünmeyi ve düşlemeyi çok severdi. Sık sık yepyeni birinin ilgisini çektiğini ya da birini baştan çıkardığını düşlerdi. Onunla yan yana olmaktan, tatlı bir gerilimi uzun uzun yaşamaktan ve elbette sevişmekten çok hoşlanırdı. Düş bile olsa ya da özellikle düşlerinde. Böylesinin hiçbir tehlikesi, yan etkisi yoktu. Civan'ı düşündü. Civan, onun korku dolu düşlerini besleyen ateşin rüzgarıydı. O, düşlerden doğmuştu belki de. Uykularından çıkıp can bulmuştu. Bir haftadır görmüyordu onu. Dün telefon etmiş, Antalya'da olduğunu söylemişti. Yarın akşam gelecekti. Nedense bir sevgiliden çok komşunun oğluymuş gibi geliyordu Civan Sara'ya. Onu işe yaramaz, ipsiz sapsız biri olarak görmek daha doğru olabilirdi belki. Ama ikisine de yararı olmazdı bu düşüncenin. Sara'nın yaşamına dinginlik, iyilik getirmişti çocuk. Aralarında yetinmezlik, kıskançlık yoktu. İki tarafta ötekinin verebildiği kadarıyla yetiniyor, sitem etmiyor, hiçbir talepte bulunmuyordu. Sara kendini Civan'ın gözleriyle görmekten hoşnuttu. Olgun, duyarlı ve yaratıcı bir koruyucu, bir sığınak, biraz ana kucağı belki. Civan ise gizemli, tatlı, biraz kadınsı, yaralarını iyi etsin diye sanki kendini Sara'nın kucağına bırakmak isteği duyuyordu zaman zaman. Sara'yı, Sara'nın da hep olmak istediği gibi rahat, yumuşak, biraz uçuk ve tatlı kadın olarak görüyordu hala. Onun tasarladığı, sandığı kadın olmadığını anlayacak zamanı olmamıştı henüz ve olmayacaktı da. Civan'ın gelip geçici olduğunu, onu uzun süre kendine bağlayamayacağını biliyordu Sara. Kimi zaman keşke oğlum olsaydı diye düşünüyordu. Benim oğlum. Söylenişi bile hoş geliyordu kulağına. Bir ara uyuşturucu kullandığından kuşkulanmıştı ama öyleyse bile sürekli aldığını hiç sanmıyordu. Arada bir suskunluğundan, dokunulmaz yalnızlığından sıyrılıp neşelendiğinde onun yüreklendirici, uyarıcı bir şeyler almış olduğunu anlıyordu Sara. Esrar içiyordu belki ama yanında değil. Sara hiç içerken görmemişti onu. Civan'ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını düşündü ilk kez. Ciddiyetle ama boşu boşuna. Geçen gelişinde Civan aslında adının İvan olduğunu, babasının bir Rus prensinin oğlu olduğunu söylemişti şaka yollu. Hafif bir aksanı da vardı ama bu onun Rus olmasını gerektirmiyordu elbette. Bazen neşeli olduğunda Sara'ya birbirini tutmaz yalan yanlış şeyler anlatıyordu gülüp eğlenerek. Bir arada Erzurum'da büyüdüğünü, bir yetimhaneden kaçtığını söylemişti. O korkunç, kasvetli pazar günlerinden, tırnak kontrollerinden, sidik kokan yataklardan, ayaz vurmuş yüreklerden kaçtım demişti. Kimsin sen diye soruyordu ona Sara içinden ama ne olursa olsun bu bilinmezlik bir oyunmuş gibi hoşuna gitmekteydi. Yarın akşam ona uykusuz, yaşlı, çirkin görünmemek için uyumalıydı. Güzel bir uyku tazeleyecek, iyileştirecekti onu. Ama olmuyordu işte. Kolunu lambaya doğru kaldırıp saatine baktı. 5:30'a geliyordu. Birazdan gün doğacaktı. Şafağın kızıllığı pencerelere akacak, perdeler altın sarısı bir ışıkla aydınlanacaktı. Komidinin çekmecesini açtı, 2 uyku hapı alıp kalan içkisiyle içti. Bir sigara daha yaktı. Dumanı odanın loşluğuna doğru üfledi. Sabahı dinledi. Erkenci bir kuşun neşeli şarkısı geliyordu dışarıdan. Gözlerini yumdu, başı ağırlaşmış, kolları gevşemişti. Peki ama ne olacak bundan sonra, ne olacağım ben diye düşündü umutsuzca. Boş bir soruydu bu. Boşluğun yüreğine doğru aktığını, kanının yavaşladığını duydu. Küçük bir iç çekişle karanlığa kaydı. Yeni ülke. Ormanı yarıp ikiye bölen bir yoldan pas rengi toprağın ve çam ağaçlarının arasından ilerliyordu Simden. Gözü yoldaydı. Üşüyordu. Ayakları buz kesmişti. Uzanıp kaloriferi açtı. Ne de olsa sonbahardı. Akşam serinliği erken bastırıyordu. Daha tedbirli davranmalı, sandaletleriyle ve incecik bir bluzla yola çıkmamalıydı. Ama o panik ve şaşkınlık içinde diye düşündü. Farkında bile olmadım ayağıma ne geçirdiğimin. Sıcaklık gaz pedalının dibinden bacaklarına doğru yükseldi. Ta ötede yolun durumuna göre bir açılıp bir daralan, bir aşağı inip bir yükselen ufuk çizgisine daldı bakışları. Göğsünün üstünde kocaman bir kaya oturtulmuştu sanki. Yüreği kaygıdan sıkışıyordu. Aklını çelen yol görüntülerinin yavaşça karanlığa gömülüşünü izlerken ya yetişemezsem ya ölürse annem diye düşünüyordu umutsuzca. Önce inanamamıştı Ömer'in telefonda söylediklerine. Kendisi gelemeyecekti çünkü Simde'nin İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. Sara bir kaza geçirmişti. Hizmetçisi Nimet sabahleyin eve gelmiş ve daha bahçeye girer girmez yatak odasının açık camından dumanlar çıktığını görerek hemen yukarıya koşmuştu. Sara'yı için için yanmakta olan yatağında korkunç bir durumda yarı yarıya yanmış halde bulmuş, ambulans gelinceye kadar kovalarla su dökerek yatağı söndürmüştü. Hemen hastaneye kaldırılmıştı Sara. Gerekli ilk yardım ve tedavi yapılmış, şimdilik kesin bir ölümden dönmüştü. Hala Ömer'in yorgun sesini duyuyordu içinde Simden. Sabah erkenden yola çıkacağı için dün gece Çamlıca'da kalmıştı. Bu sabah tam evden ayrılacağı sırada ise Nimet arayıp olayı haber vermişti. Seni de arayıp durmuş ama telefonun cevap vermemiş. Fişten çektin ya da uyanamadın herhalde. Annem ne durumda? Gördün mü onu? Evet, gidip gördüm. Ağır. Yoksa öldü mü? Lütfen doğruyu söyle bana. Kaygılanma, yaşıyor. Doktorlar büsbütün umutsuz değiller. Ama pek umutlu da değiller. Öyle mi? Tanrım, durup dururken. Sakin ol. Kötü yanmış. İşte yatak yangını bilirsin. İnanamıyorum. Nasıl yapar insan bunu kendine? Sanırım epeyce içki ve uyku hapı aldıktan sonra elinde sigarayla uyuyakalmış. Sigara elinden düşüp yatağı tutuşturunca yandığını hissetmemiş. Konuşamıyor. Gözleri kapalı, kıpırdamadan yatıyor. Ama beni tanıdı sanki. Öyle sandım. Hangi hastanede yatıyor? Marmara, özel bölüme aldırdım. Her şey çok iyi. Avukatına, Adnan'a haber vermek gerekir mi? Haberi var, aradım. İşe polis de karışmış tabii. Bana da sorular sordular. Neyse, Adnan halleder. Ne gibi sorular? Canım, usulen soruşturma yapıyorlar. İşte düşmanı var mıymış, ruhsal durumu nasılmış, bunun gibi şeyler. Ne diyeceğini bilemiyordu Simden. Telefon hattına kısa süren bir sessizlik çöktü. Orada mısın, iyi misin diye sordu Ömer. İyi mi dedi Simden. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Nasıl geleceğimi bilmiyorum. Neyse, teşekkür ederim. Yani onunla ilgilenmen. Her şeyin düzeleceği, yeniden başlayabileceği düşüncesi geçti içinden bir an. Ama bu çok uzun süre doğru ve yararlı olup olmadığı düşünülmeden öyle olması gerektiği için beslenmiş, kalıplaşmış bir umuttu. Ve bu yüzden umut olmaktan uzaklaşmış, yalnızca alışkanlık ve takıntı haline gelmişti artık. Elbette, ne demek, sen benim karımsın, dedi Ömer. Her zaman, her durumda da yakınım olarak kalacaksın. Bugün iyi haberler almayı umuyordum senden, dedi Simden. Ne dediğini bilmeden anlık zoraki bir uzlaşma dürtüsüyle. Ama Ömer'in göstermelik iyiliğinden yüz bulmuş olduğunu hemen fark edip kendine kızdı. Telefonda kötü haber vermeyi sevmem ama sana açıkça söylemek zorundayım, dedi Ömer. Özür dilercesine. Bak canım, olay büyük. Hadi topla kendini ve atla hemen gel. İstersen İzmir'e geç, uçakla gel. Ben biletini buradan ayarlarım. Saat 10:30. 14 uçağına yetişirsin herhalde. Gerek yok. Arabayla daha kolay olur. Dikkatli sür. Geldiğinde beni arar mısın? Simden telefonu kapattıktan sonra oturduğu yerde kala kaldı. Gövdesinde yaşam durmuş gibi bir soğuma duyuyordu. Soluk alamıyor, nabzı atmıyordu. Düşüncesi ise hızlı bir koşu tutturmuştu. Bir an önce annesinin yanında olmak. Hemen yola çıksa akşama İstanbul'da olurdu. Gene de çok uzun bir yolculuk olacaktı bu. Akşamın yavaşça çöküşünü görüyordu. Vitesi küçülttü, yol zeytinlikler arasından sert bir eğimle döne döne aşağılara, ovaya doğru iniyordu. Ağaçlar arkalarında batan günün kızıl ışığı içinde simsiyahtılar. Kırışıksız gökyüzünün koyu mavisini asılı kaldığı yerde açık maviye çeviren son gümüşten göz alıcı bir yeni ay vardı dağların tepesinde. Yoksa bir intihar girişimi mi bu diye düşündü. Ama yok, Sara intihar edecek biri değildi. Belki farkında olmadan tekrar almıştı ilaçlarını. Uzun zamandır uyuyamadığı, uyku ilaçlarına epey düşkün olduğu gerçekti. Ama onun çok içki içtiğini, sarhoş olduğunu hiç anımsamıyordu Simden. İçkiyle arasında belli bir dikkat sınırı vardı gözleyebildiği kadarıyla. Sorun belki ilaçlarla içkinin bir araya gelmesiydi. Asıl korkunç olansa yanma olayıydı. Simden'e göre ölümlerin en dehşet verici olanlarından biriydi diri diri yanarak ölmek. Hele Sara gibi güzel bir kadının yüzünde, bedeninde ürkütücü yanık izleri düşünmek çok zor, çok dayanılmazdı. Ta derinden bir uğursuzluk duygusunun ürpertisiyle sarsıldı. Farkında olmadan yavaşça frene bastı ayağı. Bir yanardağın umulmadık biçimde patlaması, bir kasırganın önüne çıkanı sürüklemesi gibi durdurulmaz, önlenemez bir seyir izliyordu bazen olaylar. Ya ölürse dedi, dehşet içinde. Bunu istediği zamanlar olmuştu. Ona çok kırıldığı, onu sevdiği için çok üzüldüğü zamanlar. Varlığının ya da yokluğunun fazla anlam taşımadığı dönemleri olmuştu. Annesi yaşamına hiç girmemiş olsa daha rahat edeceğini düşündüğü günler. Ama sahici bir istek olmamıştı bu hiçbir zaman. Çekilen acıya dayanamamanın öfkesiyle duyulmuş bir isyandı daha çok. Hayır, şimdi küçük, verilebilecek ve yapılabilecek olan birçok şeyi kötülük, inat ya da gurur yüzünden esirgemiş olmanın pişmanlığını duymak istemiyordu. Bağışlamazlık ve hoşgörüsüzlük yüzünden sonradan duyulacak pişmanlıklara hazır değildi henüz. Sara'nın mektubunu anımsadı gene. Resimlerimi göstermekten caydığım için bana kızdığını biliyorum. Senden bir şey saklamak ya da esirgemek niyetinde değilim. Ama görüyorum ki benimle ilgili hiçbir şey ilgini çekmiyor. Maddi, manevi hiçbir şey. Bu halin bütün niyetlerimi öldürüyor ve beni sana karşı sakınımlı bir tavır almaya zorluyor. Ah Simden, duygularımı seninle bölüşebilmeyi ne kadar isterdim. Eğer biraz cesaret verebilseydin bana. Hayatımda hem var hem de yoksun. Bu öyle dayanılmaz bir ikilem ki. Etkilenmişti bu sözlerden Simden. Çünkü o da tıpkı böyle hissetmekteydi. Ne yazık ki genç bir kadının annesiyle ve o annenin kızıyla bölüşebileceği küçük ama güzel şeyleri bölüşmeyi bilememişlerdi bugüne kadar. Bir şeylere birlikte gülememişler, ikisine özgü bir dili bölüşememişlerdi. Gündelik kaygılarından, duygularından, sıradan yaşamlarına karışan birçok insandan pek az söz etmişlerdi birbirlerine. Ne şakalaşabilmiş ne de ağlaşabilmişlerdi diz dize. Belki de gereğinden fazla abartmışlardı yakınlıklarını da doğallığı bozulmuştu. Onlara öyle gelmişti ki daha büyük, daha önemli sorunlar vardır aralarında çözümlenmesi gereken. Sanki temel sorun kimin kimi daha çok sevdiği ya da sevmediği. Kimin kime daha çok haksızlık yaptığı, hangisinin ötekine daha fazla düşmanlık güttüğü ve yanlış davrandığıydı. Birbirlerine görünebildikleri kadar olmaya, sıradan ana kız ilişkisiyle yetinip durumu idare etmeye ikisi de razı olmuyorlardı. Dürüstlük gereği sayıyorlardı duygularını inceden inceye tartmayı. Yoruldukları, yıldıkları, yorgun kollarını kucaklaşmak üzere birbirlerine açtıkları da oluyordu. Ama karşılıklı güvensizlikleri o noktaya varmıştı ki tam orada geçmiş çıkıveriyordu ortaya yeniden. Eski defterler yoklanıyordu. Aralarındaki duygusal yarış ikisini de karşı tarafa gerçekte olduğundan daha mutlu, daha iyi, daha başarılı olduğuna inandırmaya, ne olursa olsun açık vermemeye zorluyordu. Bütün bunların kasıtlı ve bilinçli yapılmamasının sonuç açısından hiçbir önemi yoktu elbette. Ana kız oluşlarının asıl önemi bitmez tükenmez bir didişmeyi süngüler dik götürmek, teslim olmamak, kesinlikle en ufak ödün vermeden sürdürmektir mi sanıyorlardı gerçekten? İlişkimiz baştan beri alışılmış ana kız yakınlığının çok dışında gelişti çünkü diye düşündü Simden. Sürekli barış umudu içinde kaçınılmaz bir savaşı sürdürmek durumunda kalan iki düşmanın ilişkisiydi sanki bu. Sevgi yerine uzlaşmazlık ve anlayışsızlıkla beslenen ve vazgeçilmez bir aşka benzeyen bu yakınlıkla hem Sara hem de kendisi bir türlü gideremedikleri çelişkilerin yarattığı acılara bağımlı hale gelmiş gibiydiler. Öfkeler, kayıtsızlıklar ve uzun süreli ayrılıklardan sonraki her bir araya gelişleri karşılıklı olarak ve istemeden yeni olmazlıklarla, umutsuzluklarla bitmişti. Ama bunun sorumlusu Simden değildi kuşkusuz. Arkadaşlarının anneleri ile olan ilişkilerine bakıyordu. Belli konularda uyumsuzluklar, tartışmalar yok değildi aralarında. Anneler kızlarının cinselliğini kabul etmekte çok sakınımlı ve korku doluydular. Gençliğin doğal eğilimlerini gösterdiklerinde onaylamıyorlardı onları. Kavgalar, umutsuzluklar yaşanıyordu. Kızlarsa annelerinin kısıtlayıcı, aşırı korumacı ve eleştirici tavrından, babalarına ya da erkeklere karşı takındıkları ikiyüzlü ve alttan alan tutumdan nefret etmekteydiler. Ama gene de Simden'le Sara arasında olduğundan daha fazla sevgi, hoşgörü ve içtenlik vardı kız arkadaşlarıyla anneleri arasında. Annesini ilk kez 11 yaşındayken görmüştü. Yatılı olarak Bursa Kız Lisesi orta bölümüne başladığından birkaç ay sonra. Müdür yardımcısı tarafından çağrıldığı, ziyaretçisi olduğu söylediklerinde babası geldi sandı ama o değildi. Masanın önündeki koltuklarından birinde uzun boylu, sarışın, film yıldızına benzeyen çok şık bir kadın oturuyordu. Beyaz yakası, siyah kürk kaplı bir dekar vardı üstünde. Sarı saçlarını geriye doğru tarayıp topuz yapmıştı. Burunları sivri süet ayakkabılar giymişti. Boynunu ortasında küçük bir yeşil taş olan ince altın bir tasma süslüyordu. O kadar güzel ama o kadar yabancıydı ki onu sabırsızca kucakladığında kasılıp kaldı Simden. "Nasılsın canım?" dedi kadın sesi titreyerek. "Ben annenim, senin için geldim yavrum." "Bir yanlışlık var, benim annem yok," dedi Simden kendini geriye çekerek. "Öldü." "Ölmedim yavrum, senden gizlemişler, yaşıyorum ve çok özledim seni. Ne kadar da büyümüşsün böyle." Simden de kalmış eski siyah beyaz fotoğraftaki kadına pek benzemese de çok sıcaktı dudakları, çok güzel kokuyordu kucağı. Onun yüzünü okşarken titreyen elleri, heyecanla inip kalkan göğsü, kendininkilere hiç benzemeyen kocaman ıhlamur çiçeği gözlerinde parıldayan gözyaşları Simden'in yüreğini burktu. Yüzlerce yerli filmde gördüğü bu sahne çok uzun zaman basma kalıp ve olanaksız görünmemişti Simden'e. Şaşırtıcı da olsa o sahneyi yaşamıştı. Bastırılıp körelmiş bir duygu ayaklanmıştı içinde. Günlerce çırpınıp durmuştu. Uykuları kaçmıştı heyecandan. Bir sonraki hafta evci çıktığında babasına anlatmıştı annesi olduğunu söyleyen bir kadının onu görmeye geldiğini. Babası şaşırmış, bir süre susmuş, sonra gerçek annelerin çocuklarını bırakıp gitmeyenler olduğunu, yalnızca doğurmanın insana annelik sıfatı kazandıramayacağını söylemişti. "Neden yalan söylediniz bana, yaşadığını neden sakladınız?" diye sormuştu Simden. "Ne fark eder ki?" demişti babası. "Ha ölmüş, ha seni hiç arayıp sormamış. Bir çocuğu sevip büyüten kimse annesi odur." Bir yıl önce evlendiği karısı, banka memuresi Şebnem Hanım doğacak çocuğuna patik örüyordu o sırada, sobanın yanındaki koltukta. Bunu unutmamıştı Simden nedense. Bir şey söylesin, anneliği savunsun istemişti belki ama susmuştu karnında bebeği olan üvey annesi. O bebek doğmuş, sonra kocaman bir adam ve Simden'in tek kardeşi olmuştu. "Onu yine görebilirim değil mi?" diye sormuştu Simden ağlamamak için kendini sıkarak. Aslında babasına sormak istediği o kadar çok soru vardı ki. Babası soğuk, uzak, onun yüzüne bakmadan, "Duygularımı söyleyeyim sana, artık bebek değilsin," demişti. "Belirli günlerde seni görme hakkı var. O bugüne kadar kullanmadı bu hakkı. Ya hey yaşarken ayak bağı olacaktı. Ona küçük bir çocuk çünkü. Şimdi hiç emek vermeden hazıra konmak istiyor. Bunu bil, ona göre davran." Gidip radyoyu açtı. Öyle haberlerine vermiş gibiydi dikkatini. "İstediğim zaman görebilir miyim onu?" diye üstelemişti Simden. "Yasal düzenlemeye uygun olarak göreceksin." O gece yatmadan önce ninesine, "Niye annemin öldüğünü söyledin bana, doğruyu neden söylemedin?" diye çıkıştı. "Baban öyle istedi yavrum, senin için daha iyi olacağını düşündük, ayrılırlarken öyle anlaşmışlardı." "Ben bebekken hiç aramadı mı beni annem?"